Ayrım 29, sayfa 322. Şahika, A.J. Cronin. Fakat bu çalışmalar isteksiz ve ilgi duymaksızın yapılmıştı. Onu daha ilk öğrencilik yıllarında bakterioloji ve mikrobiyoloji ilimleri büyülemişti. Bacon Hill'deki bu idealini gerçekleştirmek için boş zamanlarını evin tavan arasında kurduğu küçük laboratuvarda sarf etmeye başlamıştı. Aslında bu tavan arası gelecekteki Stillman Enstitüsü'nün temelini meydana getiriyordu. Richard amatör olarak çalışmıyordu. Aksine sadece teknik bir hüner göstermekle kalmıyor, aynı zamanda da kabiliyet mahsulü şeyler de yaratıyordu. 1908'de çok sevdiği kız kardeşi Mary'nin veremden ölmesi üzerine bütün gücünü tüberküloz mikrobuna karşı sarf etmeye başlamıştı. Vakit kaybetmeden Pierre Louis ve onun öğrencisi James Jackson, Junior'ın izinden yürüyerek ciğerlerin fizyolojik çalışmasına kadar gelmişti. O zaman yeni bir tip dinleme aleti icat ederek bir kan serumu yapabilmek için kendisinde bulunan aletlerle çalışmaya başlamıştı. 1910 yılında John Stillman'ın ölümünden sonra kobaylardaki tüberkülozu tedavi etmeye başarmıştı. Bu iki olayın sonucu doğruydu. Annesi bu çalışmalardan dolayı çok memnun oluyordu. Zaten Richard da Boston'daki işinden ayrılmak için böyle bir destek bekliyordu. Büyük babasından kalan mirasla Oregon civarındaki Portland'dan bir çiftlik satın alarak sevdiği mesleğe atılmıştı. Birçok kıymetli yılları boşuna geçmişti. Bu yüzden tıp diploması almak için hiçbir hareket yapmamıştı. Fakat artık yeni mesleğinde ilerlemek, sonuçlar almak istiyordu. Çok geçmeden atlardan elde ettiği bir serumu ineklere aşılamıştı. Aynı zamanda Helmholtz ve Yale Üniversitesi'nde Willard Gibson ve daha sonra da Bisaylon ile zinc incelemelerinden yararlanarak zarara uğramış ciğerleri hareketsizleştirme usulüyle tedavi etmeye çalışmıştı. Bunun için terapi ilmiyle ilgilenmeye başlamıştı. Yeni laboratuvarında tedavi üzerine yaptığı denemeler ona eski çalışmalarından daha büyük bir başarı kazandırmıştı. Hastaların çoğu sanatoryumdan sanatoryuma gidip tedavi edilmelerine imkan olmadığı söylenen veremli insanlardı. Fakat bu hastalar üzerinde kazandığı başarıdan sonra tıp mesleği namına birçok tenkitlere uğramış ve suçlandırılmıştı. Artık Stillman için yeni bir mücadele devri açılmıştı. Çünkü çalışmalarının tanınmasını istiyordu. Sahip olduğu parayı son damlasına kadar enstitüyü geliştirmek için sarf etmekten asla kaçınmamış, fakat bu masraflar kendisine çok pahalıya mal olmuştu. Reklamdan nefret ettiği için çalışmalarının ticarete dökülmesine karşı koymuştu. Sık sık maddi güçlüklerle karşılaşmış ve bu acıların kendisini çökerteceği sanılmıştı. Fakat Stillman, üstün cesareti sayesinde bütün buhranlara göğüs germişti. Hatta bir gazetenin kendisine karşı açtığı kampanya bile Richard'ı yıldırmamıştı. Sonunda bu büyük mücadele fırtınası durmuş ve buhranlar sona ermişti. Stillman yavaş yavaş bir zamanlar kendisine karşı koyan hasımlarına kendini zorla kabul ettirmişti. 1925 yılında Washington'dan gelen bir heyet, enstitünün çalışmaları hakkında fevkalade ve hararetli bir rapor yazmıştı. Artık Stillman değerini ispat etmişti. Kendisine fertlerden, tröstlerden ve hatta çeşitli derneklerden yardımlar başlamıştı. Bu paraları enstitüyü daha mükemmel bir hale getirmek gayesiyle sarf etmişti. Aldığı sürülerle ve hakiki İrlanda atlarıyla burası Oregon'da bir sergi yeri haline gelmişti. Yine de Stillman'ın düşmanları eksilmemişti. 1929 yılında işten çıkartılan bir laborantın şikayeti büyük bir skandalın meydana gelmesine sebep olmuştu. Başarısı Stillman'ı asla şımartmamış, 25 yıl önce Bacon Hill'deki tavan arasında çalışmaya başlayan sessiz ve çekingen kişiliğini kaybetmemişti. Şimdi ise Brooks Oteli'nin lokantasında oturmuş, sakin bir dostluk havasıyla Andrew'ya bakıyordu. İngiltere'ye gelmek çok hoşuma gitti. Memleketinizin bilhassa kırlık yerlerini beğendim. Bizim orada yazlar bu kadar serin geçmez. Andrew sordu, buraya konferans vermek için mi geldiniz? Stillman gülümsedi, hayır, artık konferans vermiyorum. Elde ettiğim sonuçların bu konferanslardan üstün olduğunu söylersem acaba kibirlilik mi etmiş sayılırım? Zaten buraya habersiz geldim. Bir yıl önce İngiliz otomobil mühendisi Mr. Hubert Creston beni görmek için Amerika'ya gelmişti. Bütün hayatı boyunca nefes darlığı çekmiş. Bizim enstitüde kendisini tedavi ettik. O günden beri bana buraya gelip Portland'daki gibi küçük bir klinik açmamızı yazıyordu. 6 ay önce teklifini kabul ettim. Planlarımızı hazırladık. İsmini Bellevue koyduk. Yani High Wycombe yakınındaki Chilterns'ta. İşe hemen başlayacağız. Burada asistanlarımdan Maryland'ı bırakarak döneceğim. Ben buna bir deneme gözüyle bakıyorum. Fakat benim metotlarımla, bilhassa buradaki iklim ve ırk bakımından ilerisi için çok şeyler vaat eden bir deneme. Para yönünden pek önemli değil. Andrew öne doğru eğildi. Çok ilgi çekici, asıl ne üzerinde çalışacaksınız? Yerinizi görmek isterdim. Hazır olunca muhakkak beklerim. Nefes darlığı üzerinde çalışacağız. Creston öyle istiyor. Daha sonra ben veremin başlangıcına ait birkaç konu üzerinde çalışacağım. Birkaç dedim çünkü solunum aletleri hakkında biraz bilgim olduğu halde ben sadece bir biyofizistim. Fakat asıl Amerika'da güç duruma düşmemek için çalışırız. Eminim veremin bu başlangıcına ait çalışmalar sizi ilgilendirir. Çünkü pnömotoraks üzerine yeni bir tedavi metodum var. Bu gerçekten tıpta büyük bir ilerleme. Yani Emile Weil metodu mu? Stillman'ın gözleri parladı. Herhalde sabitleştirilmiş şişe güçlüğünü beğenirsiniz. Intrapleur basıncı, sıvı basıncını dengeye getirip gazın akışı durunca enstitüde bir basınç odası yaptık. Geldiğiniz zaman size gösteririm. Biz ilk başlangıçta ters bir basınca karşı gaz gönderiyoruz. Andrew aceleyle sordu. Peki gaz tıkanması ne oluyor? Biz bu güçlüğü ortadan kaldırıyoruz. Küçük bir manometre gazın seyrekleşmesini önlemek için iğnenin önünde duruyor. İğnenin birleşmesiyle 14 cm bir değişme sadece 1 cc'lik gaz meydana getiriyor. Bizim iğnemiz 4 şekilde işe yarar. Hem Segman'ınkinden daha iyi. Andrew, Victoria'daki işine ve ünvanlarına rağmen bu sözlerin etkisinde kaldı. Öyleyse pleural şokları sıfıra indiriyorsunuz. Biliyor musunuz Bay Stillman, bütün bunların sizin tarafınızdan yapılması bana çok acayip gibi geliyor. Yani ne demek istediğim pek iyi anlatamadım ama galiba siz anladınız. Birçok doktorlar hep eski aletler kullanıyor. Stillman gözlerinde alaycı bir ifadeyle cevap verdi. Sevgili meslektaşım, pnömotoraksı ilk defa tavsiye eden Creston'ın fizyoloji muharriri olduğunu unutmayın. Daha sonra teknikten bahsetmeye başladılar. Apikolkolsis'ten ve frenokotomiden konuştular. Preurin oleotoraks üzerine olan dört görünüşünden ve Bernon'un Fransa'daki çalışmalarından söz ettiler. Bir ara Stillman saatine baktı ve Creston'la olan randevusuna yarım saat geç kaldığını gördü. Andrew, Brooks Oteli'nden ayrılırken çok heyecanlıydı. Kendi işine karşı içinde bir memnuniyetsizlik uyanmıştı. Kendi kendine canı sıkılarak, bu adamın sihrine galiba kendimi kaptırdım diye düşündü. Chesbrook terasa geldiği zaman zihni karmakarışıktı. Fakat yine de otomobili evin önünde durdurunca tarafsız olarak düşündü. İçindeki bu boşluğa Kristin'le aralarındaki gerginlik sebepti. Genç kadın kendisini daima ifadesiz bir yüzle karşılıyordu. Andrew ne kadar öfkelenirse öfkelensin bunun cevabını verebiliyordu. Genç kadın sanki kabuğuna çekilmişti. Karısının yaşadığı bu hayata sanki hiçbir zaman tesir edemeyecekmiş gibi geliyordu. Chris durmadan kitap okuyor ve arkadaşlarına mektup yazıyordu. Birkaç defa eve geldiğinde onu Flory ile çocukça oyunlar oynarken bulmuştu. Son zamanlarda muntazam olarak kiliseye gidiyordu. Genç adamı da en çok kızdıran buydu. Blaine de her pazar Bayan Watkins'la kiliseye giderken hiçbir zaman kızmıyordu. Fakat ondan soğumaya başladığından beri bunu kendisine hiçe sayıldığını gösteren bir tutum olarak kabul ediyordu. Bu akşam eve girdiği zaman Kristin'i odada yalnız başına otururken buldu. Dirseklerini masaya dayamış, son zamanlarda kullanmaya başladığı gözlük gözünde önündeki kitabı okuyordu. Dersine çalışan küçük bir öğrenciye benziyordu. Genç adam ansızın sinirlendiğini hissetti. Karısının omzu üzerinden uzanarak onun saklamasına zaman kalmadan kitabı aldı. Sayfanın başındaki yazıyı okudu. "Sen Luke'a göre İncil." Hayretle bağırdı. "Aman Allah'ım, okuyacak bunu mu buldun?" "Neden olmasın? Seninle tanışmadan önce de okurdum." "Ya öyle mi?" "Evet." Gözlerinde büyük bir üzüntü okunuyordu. "Eminim senin plazalı arkadaşların buna pek kıymet vermezler. Fakat hiç olmazsa edebi bakımdan çok iyi eser." "Öyle mi? Belki haberin yoktur, onun için söyleyeyim. Aşırı derecede sinirli bir kadın oldun." "Olabilir. Bu sadece benim kusurum. Fakat sana şunu söyleyeyim ki, ben ruhen ölmüş başarılı bir erkek olmaktansa, ruhen ölmemiş sinirli bir kadın olmayı tercih ederim." Ansızın sustu. Dudaklarını ısırarak ağlamamak için kendisini zor tutuyordu. Büyük bir çabayla kendine hakim oldu. Gözlerinde derin bir acıyla dikkatle kocasına baktı. Sonra yavaş bir sesle sordu. "Andrew, kısa bir zaman için evden ayrılsam acaba her ikimiz için de iyi olmaz mı? Bayan Wohan 2 yahut 3 hafta kendisiyle kalmam için çağırıyor. Yazı geçirmek gayesiyle New Quay'de bir ev tutmuşlar. Ne dersin, gideyim mi?" "Evet, git. Cehennemin dibine kadar yolum var. Defol." Hızla dönerek odadan çıktı. Kristin'in New Quay'a gitmesi genç adama sadece 3 gün için büyük bir kurtuluş gibi geldi. Fakat sonra derin derin düşünmeye başladı. Acaba karısı ne yapıyordu? Ne zaman dönecekti? Kendi kendine serbest bir adam olduğunu söylüyordu. Fakat genç kadının bir zamanlar Eberl'dayken kendisini imtihanlara çalışması için bırakarak Bridlington'a gittiği zamanki gibi yine büyük bir eksiklik duyuyordu. Karısının hayali gözlerinin önünde canlandı. Bu Kristin'in genç ve taze hayali değil, aksine solgun, yanakları hafifçe çekik, yuvarlak gözlüklerinin arkasındaki gözleri derinleşmiş, olgun yüzüydü. Şüphesiz bu güzel bir yüz değildi fakat ondaki çekicilik Andrew'un gözlerinin önünden silinmiyordu. Çoğu zaman kulübe gidiyor, Ivory, Freddy ve Friedman'la bir iç oynuyordu. İlk görüşmelerindeki aksi etkiye rağmen Stillman'la sık sık buluşuyordu. Stillman, Brooks Oteli ile Wycombe arasında durmadan gidip geliyor ve kliniği tamamlamaya çalışıyordu. Danny'ye mektup yazarak Londra'ya davet etti. Fakat Philip işinin ilk zamanlarında gelmesinin imkansız olduğunu bildirdi. Hobbs'a Cambridge'de olduğu için gelemezdi. Kendisini hastanedeki çalışmalarına vermeye çalıştı. Yapamadı. Kendisini huzursuz hissediyordu. Bazen bankaya gidiyordu. Wade işlerin çok iyi gittiğini söylüyordu. Welbeck Caddesi'nde bir ev satın almak istedi. buna çok fazla para yatırması gerekecekti. Fakat kârı büyük olacaktı. Sadece muayeneyi saklamak şartıyla Chesbrook terastaki evi satabilirdi. İnşaat şirketlerinden biri kendisine yardım ederdi. Kafasının içi birçok projelerle dolu olarak sıcağın tesiriyle gece yarısı uyanıyordu. İşinin verdiği yorgunluk sinirlerini bozmuştu. Fakat en çok Christine'i özlemişti. Eli sigara için yatağının yanında duran komodine doğru uzandı. Bütün bu sinir bozukluklarının arasında Frances Lawrence'ı aradı. "Şimdi yalnızım. Gece benimle bir yere gider misin? Hava çok sıcak." Genç kadının sesi kendisine acayip bir şekilde tesir ediyordu. "Çok memnun olurum. Ben de zaten telefonunu bekliyordum. Crossways'i biliyor musun? Orada nehir çok güzeldir." Ertesi akşam çarçabuk muayenehanesindeki işini bitirdi. Saat 8'e doğru genç kadını Knightsbridge'den alarak Chelsea'ye gitmek için yola koyuldu. Batıya doğru giderlerken çiçek bahçelerinden geçtiler ve ansızın güneşin tufanıyla karşılaştılar. Andrew arabayı sürerken Frances yanında oturuyordu. Çok az konuşuyor fakat otomobili yabancılığı ve cazibeli varlığıyla dolduruyordu. Üzerinde ince bir kumaştan yapılmış ceket ve etek vardı. Koyu renk bir şapka giymişti. Genç kadının zevkini ve zarafetini bütün benliğiyle duyuyordu. Hemen yanında duran eldivensiz eli beyaz ve zayıftı. Uzun parmakların uçları kendisine yakışan kırmızı oje ile boyanmıştı. Crossways'teki Elizabethan evi Times kenarındaki bir bahçenin ortasında yükseliyordu. İçinde nülüferler olan havuzu, modern konforu ve orkestrasıyla eski bir konaktan bozularak yapılmış bir kulüptü. Bina mor salkımların arasında parlıyor ve uzun bacaları gökyüzüne doğru yükseliyordu. Yemek salonuna girdiler. Burada masalar daire şeklinde yerleştirilmişti. Baş garson kendilerini sanki başvekilin kardeşiymiş gibi karşıladı. Andrew baş garsonlardan daima nefret eder ve hatta korkardı. Fakat bunun sebebini keşfetti. Şimdiye kadar Frances gibi bir kadınla beraberken onlarla karşılaşmamıştı. Sadece bir bakış üzerine saygıyla koşarak salondaki en güzel masayı göstermek için seferber oldular. Garsonlardan biri peçeteyi açarak nezaketle Andrew'un dizine koydu. Frances çok az yiyecek ısmarladı. Salata, tost ve buzlu su. Baş garson onun ısmarladığı bu sade şeyleri sanki dahil olduğu sınıfa uygunmuş gibi karşıladı. Andrew ani bir üzüntüyle eğer bu şahane yere Kristin'le gelip böyle şeyler ısmarlasa küçük görülerek kovulabileceklerini düşündü. Kendisini topladığı zaman Frances'in gülümsediğini gördü. "Biliyor musun, birbirimizi uzun zamandır tanıyoruz. Fakat beni ilk defa olarak yemeğe davet ediyorsun." "Üzüldün mü?" "Hayır, bilakis çok sevindim." Yine yüzündeki cazip gülüş genç adamı büyülüyor ve kendisini daha akıllı hissetmesine, yüksek bir iş sahibi olduğunu hatırlamasına sebep oluyordu. Bu gösterişli veya züppece bir düşünce değildi. Genç kadının asaleti kendisini de içine alıncaya kadar genişlemişti. Yanındaki masalarda oturanların ilgiyle kendilerini seyrettiklerini fark ediyordu. Genç kadın erkeklerin kendisine hayranlıkla bakmasına karşılık ilgisiz ve sakin bir şekilde oturuyordu. Andrew onunla aralarındaki arkadaşlıktan ileri bir yakınlığı hayalinde canlandırmadan edemedi. "Acaba seninle buraya gelmek için bir randevuyu reddettiğimi söylersem bu gururunu okşar mı? Nicole Watson'ı hatırlıyor musun? Beni bir baleye götürecekti. En çok hoşlandığım şeylerden biridir bale." Watson'ı ve Paraguay'a yaptığı seyahati hatırlıyorum. akıllı bir çocuk. Çok da naziktir. Herhalde oranın çok sıcak olacağını düşündünüz değil mi? Frances gülümsedi. Hiçbir şey söylemedi. Üzerinde soluk renklerle yapılmış bir minyatür bulunan tabakasından sigara aldı. Watson'ın peşinden koştuğunu duydum. Ani bir kızgınlıkla ısrar etti. Peki bunun hakkında kocanız ne diyor? Yine sesini çıkartmadı. Sadece şeytanca kaşını kaldırdı. Bir an sonra cevap verdi. Anlamadın mı? Jackie ile ben çok iyi arkadaşız. Fakat her ikimizin de ayrı dostlarımız var. Şimdi kendisi John'la beraber. Hiçbir zaman bunun sebebini sormam. Sonra yavaşça konuştu. Dans edelim mi? Sadece bir defa. Genç kadın o harikulade zarafetiyle Andrew'un kolları arasında tüy kadar hafifti. Yerlerine oturdukları zaman Andrew, "Son zamanlarda kendimi pek iyi hissetmiyorum," dedi. Frances cevap vermedi. Genç adam bunun da onun niteliklerinden biri olduğunu hissetti. Başka bir kadın olsaydı onun sözlerini yalanlar, kabalığını hissettirirdi. Ansızın merakla sordu. "Lütfen söyle, niçin bana bu kadar iyi davranıyorsun? Bütün geçen aylar boyunca neden bana yardımcı olmaya çalıştın?" Frances baygın bir bakışla Andrew'u süzdü. "Kadınlar için çok çekici bir erkeksin. En büyük çekiciliğin ise bundan haberinin olmayışı. Fakat ben..." Kızardı, sonra yavaşça mırıldandı. "Ben kendimi sadece alelade bir doktor sanırdım." Genç kadın güldü. Eliyle yavaşça sigarasının dumanını yelpazeledi. "İnanmayacağını bildiğim için söyledim. Aynı zamanda mükemmel bir doktorsun. Geçenlerde Green Caddesi'nde senden bahsediyorduk. Leroy bizim şirketin pehriz uzmanlarından bıkmaya başladı. Zavallı Rumbold. Daha genç ve sürükleyici bir eleman istiyor. Tıp gazetelerinde reklam yapacaklar. Leroy'un dediği gibi fenni bakımdan tıp aleminin ilgilenmesini istiyorlar. Tabii Rumbold meslektaşları arasında alay mevzu oluyor. Bunlardan bahsedip bu güzel geceyi neden boşuna sarf ediyorum bilmem ki. Allah aşkına garsonlardan birini yahut orkestra şefini ödüllendirecekmişsin gibi kaşlarını çatma. Şu an seninle Lurier'ın prova odasında ilk karşılaştığımız gibisin. Kibirli, kendini beğenmiş, hatta biraz da gülünç. Hele zavallı Topi'nin hali neydi? Keşke o da burada olsaydı." Andrew gözlerini masadan ayırmayarak cevap verdi. "İyi ki yok. Ne olur benim bayağı bir insan olduğumu düşünmeyin. Çünkü buna asla dayanamam. Hepimiz oldukça açık fikirli insanlarız. Ben aşkın büyüklüğüne inanmıyorum. Bence hayat insanın birlikte anlaşarak yaşayacağı bir arkadaşı olursa daha zevklidir." Tabakadan bir sigara daha aldı. "Burası çok sıcak. Hadi Andrew kalkalım. Mehtabı nehrin üzerinde görmeni istiyorum." Andrew hesabı ödedi. Ve genç kadını izleyerek camekanın yanından yürüdü. Orkestranın sesi terasa baygın bir şekilde geliyordu. Önlerinde iki yanında budanmış ağaçların sıralandığı bir yol, nehrin kıyısı boyunca uzanıyordu. Ay bazen ağaçların gölgelerini etrafa yayıyor, bazen de solgun bir şekilde çimlerin üzerinde parlıyordu. Nehrin gümüş renkli suları gözün alabildiğine uzanıyordu. Kıyıya inerek bir kanepeye oturdular. Genç kadın şapkasını çıkartarak sessizce nehrin akıntısını seyretmeye başladı. Bu uzaklardan duyulan otomobil seslerine karışan ebedi bir mırıltıydı. Ne kadar garip sesler. Eski ile yeni bir arada. Mehtap ve ona doğru çevrilmiş projektörler. İşte bizim asrımız bu. Tezatlar dünyası. Andrew eğilerek genç kadını öptü. Frances kıpırdamadı. Dudakları ılık ve kuruydu. Bir an sonra konuştu. Çok hoş bir hareketti. Fakat pek fena yapıldı. Andrew önüne baktı, kımıldamadan cevap verdi. Daha iyisini de yapabilirim. Gerçekten beceriksizdi, sinirliydi, utanıyordu. Kendi kendine kızarak bu kadar güzel bir gecede zarif ve cazibeli bir kadınla beraber bulunmasının önemini düşünüyordu. Onu ayın ışıkları altında kollarına almalıydı. Durumun tuhaflığını fark ediyor, sigara içmek istiyordu. Bir yandan da salatadaki sirkenin hazımsızlık yaptığını düşünüyordu. Ansızın önündeki sularda Christie'nin çehresi belirir gibi oldu. Bu yüz yorgundu. Chesbrook terasa ilk geldikleri zaman kapıları boyarken sıçrayan bir boya lekesi yanağının üzerinde duruyordu. Andrew birdenbire bu hayalin etkisiyle endişelenerek sinirlendi. Şimdi burada durumun mecbur ettiği koşullara bağlıydı. Kendisi bir erkekti. Voronoff aşısı yaptıracak bir insan değil. Hiç düşünmeden Frances'i yeniden öptü. Ben de seni karar verinceye kadar bir yıl bekleyeceksin sanmıştım. Gözlerini kaldırarak neşe ve sevgi karışık bir ifadeyle baktı. Doktor, artık gitsek değil mi? Böyle geceler günahsız insanlara haince tuzaklar hazırlamaz mı? Andrew, genç kadının kalkmasına yardım etti. Frances erkeğin elini bırakmadı. Beraberce otomobile doğru el ele yürüdüler. Arabaya binerek tekrar Londra'ya dönmek için hareket ettiler. Genç adam otomobili kullanırken Frances sessiz oturuyor, mutlu olduğunu belli ediyordu. Fakat Manson değildi. Kendisini bir ahmak, bir budala gibi hissediyordu. Gösterdiği tepkilerden dolayı kendisinden nefret ediyor, hayal kırıklığına uğramıştı. Tekrar odasına dönmekten ve yalnız başına yatmaktan korkuyordu. Kalbinin sızladığını seziyor, beynini durmadan acıyla karışık düşünceler kemiriyordu. Christine'e olan ilk aşkının tatlı anıları gözünün önüne geliyor, fakat kızarak bunları kovmaya çalışıyordu. Frances'in evine geldikleri zaman zihni hala birçok düşüncelerle mücadele halindeydi. Arabadan inerek genç kadına kapıyı açtı. Frances çantasından anahtarı çıkartıncaya kadar kaldırımda durdular. Yukarı gelir misin? Hizmetçiler herhalde yatmıştır. Tereddüt ederek kekeledi. Çok geç olmadı mı? Frances sanki hiçbir şey duymamış gibi merdivenleri çıkmaya başladı. Andrew onu izlerken gözlerinin önünde yine Christie'nin elinde eski filesi çarşıya giden hayali belirdi. Andrew 3 gün sonra Welbeck'teki muayenehanesinde oturuyordu. Hava çok sıcaktı. Perdelerin arasından caddedeki trafiğin sıkıcı hareketleri görünüyordu. Kendisi çalışmaktan yorgun düşmüştü. Christie'nin hafta sonunda döneceğini düşünerek korku içinde telefonu bekliyor. Fakat her telefon çalışsa sinirleniyordu. Bir saat boyunca 3'er altın bırakacak 6 hastayı muayene edeceği aklına geldikçe de terliyordu. Halbuki bir an önce koşarak Frances'i yemeğe götürmek istiyordu. O sırada hemşire Sharp içeri girince dikkatle kadına baktı. Yüzünde sert bir ifade vardı. Dışarıda sizi görmek istediğini söyleyen korkunç bir adam var. Hasta değilmiş, seyyah da değil. Kartının da olmadığını söyledi. İsmi Boland. Andrew'un gözleri parladı. Boland? Yoksa Kont Boland mı? Çabuk içeri alın. Fakat bir hastanız bekliyor. 10 dakika sonra da Bayan Roberts. 29. ayrımın sonu. Sayfa 333.